Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Teknovadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Fatih İnce. Hepinize sevgi ve mutluluklarımızı iletiyoruz. Biliyorsunuz dijital dünyadaki gelişmeleri, inovasyon dünyasındaki ekosistemi sizlere anlatmaya çalışıyoruz programımızda. Bunun yanı sıra bu dijital keşif yolculuğuna sizleri de davet ediyoruz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Efendim bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Gerçekten çalışmalarıyla, anlatımlarıyla bizim çok değer verdiğimiz bir hocamız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Olgun Değirmenci. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Hakan Bey. Merhabalar.
Gerçekten size aslında programımızda ağırlamayı uzun zamandır istiyorduk. Kısmet bugün iyiymiş. Çok mutluyuz. Bugün sizinle sosyal medya ve ceza hukuku bağlamında konuşacağız.
Evet.
Sizin anlatımlarınız zaten böyle biraz böyle didaktik olmak daha çok böyle örneklerle bütünleşmiş anlatımlar olduğu için sevgili dinleyicilerimizin de büyük bir hevesle ve büyük bir keyifle dinleyeceğini tahmin ediyorum. Ve şöyle başlamak istiyorum. Aslında sosyal medya bizim için yeni bir mecra ama ceza hukukuyla bağlantısı biraz daha değişen, gelişen bir pozisyonda. İsterseniz sosyal medya ve ceza hukuku nerede kesişiyor? Biraz bundan bahsederek girelim.
Ya sosyal medya ile ceza hukuku nerede kesişiyor? Aslında sosyal medya dediğimiz eski bir bilinenin yeni uygulaması. Yani evet. O eski dump terminaller gibi bir yöntemin kişilerin zamana ve mekana bağlı kalmaksızın veriye her an ulaşabileceği bir yöntem. Şimdi sosyal medyadaki aslında değişim, yani sosyal medyayı sosyal medya yapan Web 2.0. Ne oldu Web 2.0'la beraber? Web 2.0'la beraber nihai kullanıcı artık bilgi tüketicisi yerine üreticisi olmaya başladı.
Evet.
Yani daha önceden bilirsiniz Web 1.0'da bir internet sitesine bir bilgiyi bir koyar ve herkes onu görür ama hiç kimse değiştiremez. Şimdi ise konulan bilgiyi herkesin değiştirebildiği bir ortamdayız. Tam da ceza hukuku işte bu noktada başlıyor. Yani eskiden sorumluluğu tespit etmek basit. Web 1.0'da bilgiyi kim koymuşsa o sorumludur derken Web 2.0'da artık bilgiyi her değiştirenin sorumluluğuna gitmeye başlıyoruz. Ve bu noktada da karşımıza aslında sosyal medya kullanıcısının değiştirdiği bilgi dolayısıyla ceza hukukunun onları karşısında sorumluluğu doğuyor.
Evet.
Yani bizi bu anlamda ceza hukukuyla çakıştıran da burası.
Evet, şimdi pek çok olay var tabii. Özellikle sosyal medyadaki onlara girmek istiyorum. Hakaret,
evet.
Tehdit, kötü söz. Şimdi bir bakıyoruz bunlar bir taraftan cezalandırılması gereken konular ama bir taraftan da bütün bunların sanki bir gelir kapısı haline dönüştüğü gibi bir yaklaşım da görüyoruz. Bunu biraz bize açıklar mısınız?
Evet, o nokta haklısınız. Şimdi oradaki temel bir belirleyiciyle başlayalım. Bu belirleyicimiz de şu. Sosyal medya bir dijital platform ve hayatın bir parçası yalnız. Normal hayatımızdan farklı bir alan değil ve çok temel bir ilke, gerçek dünyada suç olan ne varsa dijital dünyada da suçtur. Bu bir ilke.
Ama biz sosyal medyada bunu algılamıyoruz
evet.
Herhalde.
Biz sosyal medyayı ve bu anlamda dijital dünyayı aslında bir özgürlüklerin pik yaptığı, bu anlamda kuralsızlığın olduğu bir dünya olarak algılıyoruz. Ya hatamız da bu noktada. Ve birçok olayda şöyle argümanlarla karşılaşıyorum. Ama hocam ben sosyal medyada kişinin postunun altına hakaret yazmanın suç olduğunu bilmiyordum.
Ama yani, normal dünyada suç zaten.
Evet, evet. Sorun da burada başlıyor. Peki buna niye geldik? Aslında bu değişimin çok hızlı olmasından kaynaklanan değişime bağlı sosyal değerlerin üretilmemesinden kaynaklandı. Yani biz sosyal medya kültürü, sosyal medyanın nasıl kullanılacağına ilişkin etik değerleri üretme zamanımız olmadan değişim içerisinde sürekli olarak savruluyoruz. Şimdi burada sosyal medyada fikirlerin karşılıklı olarak deklar edilmesi, fikirlerin karşılıklı olarak ifade edilmesi söz konusudur. Ve bir kişinin ifade ettiği fikir bizi çok rahatsız edici olabilir, şok edici olabilir, sınırlarımızı zorlayıcı olabilir. Ama ifade özgürlüğünün sınırları içerisinde olduğu sürece o fikri biz bu anlamda sadece fikirle savuşturabiliriz. De sorun da bu noktada başlıyor. Fikirle savuşturamadığımız noktada fikri hemen kişinin fikri ifade edenin onun şeref ve saygınlığına saldırıyla karşılaşıyor. İşte bu noktada karşımıza ceza hukuku normları çıkıyor. Diyor ki bir dakika diyor, onun söylediği ifade özgürlüğü kapsamında ama senin söylediğin ceza hukukunun normları kapsamında.
Hocam yayın öncesi çok kısa bir sohbet yaptık sizinle. Orada önemli bir nokta var. Buradakiyle çok kesiştiği için sormak istiyorum. Bizim temel ilişki modelimizde de biraz bu önemli etken demiştiniz. Onu sevgili dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum. Biz insan ilişkilerinde, kişisel ilişkilerimizde dengeyi tam tutturmuyoruz. Ya altta ya üstte
evet,
kalıyoruz.
Evet, kesinlikle.
Demişsiniz, onu biraz açıklar mısınız
biz,
lütfen?
Biz iletişim esnasında, gerçi bu iletişim alanındaki hocalarımızın aslında uzmanlık alanı çok fazla girmeden ama ceza hukuku mecburen bu alanı düzenlediği için girmek zorunda kalıyorum. Biz eşitler arasındaki ilişkiyi çok fazla toplumsal hayatımızda kullanmıyoruz. Aslında kültürümüzün, güzel kültürümüzün bu yansıması da. Mesela bizde akrabalık ilişkilerini ifade eden çok kelime vardır. Ama aynı sayıda kelimenin yabancı kültürlerde olmadığını görüyoruz. Hmm. Çünkü biz sıfatlarla hareket etmeyi severiz. Biz Hakan veya Olgun değil, Hakan abi, Hakan amca, Olgun dayı ifadeleriyle
evet,
gideriz.
Çok doğru.
Dolayısıyla bu aslında bizim eşitler arasındaki ilişki geliştiremememize de neden oluyor. Bir negatif durum olarak. Eşitler arasındaki ilişkiyi geliştiremeyince bu sefer eşitin sunduğu fikri eşit bir fikirle savuşturmayı da öğrenemiyoruz. Bu sefer ya eşitin otoritesini kabullenmeyi veya onun üzerine çıkarak biz onun üzerinde otorite kullanmaya gidiyoruz. Belki ilerideki zamanda eşitler arasındaki ilişkiyi kabul ettiğimiz zaman biz bu anlamda sosyal medyada bu sorunlarla çok fazla karşılaşmayacağız.
Aslında sosyal medyaya yansıyan şey de bu.
Kesinlikle, kesinlikle.
Doğru söylüyorsun.
Şimdi sosyal medyada niye gerçek dünyadan daha fazla suç işleniyor, en azından bazı suçlar bakımından? Bunu sosyal medyanın kriminojenik yapısında aramak lazım. Yani sosyal medyanın bir suç yaratıcı veya suçu teşvik edici bir yapısı vardır. Şimdi insanlar ne kadar çok bir araya gelme ihtimalleri artarsa iletişim anlamında o kadar suç artar. Sosyal medya da tam bunu sağlıyor bize. Yani zaman ve mekan olmaksızın bir insanın fikrine karşı farklı bir fikirle mukabele etme, ona karşılık verme imkanını sağlıyor. Örneğin hayatınız boyunca hiç göremeyeceğiniz, mesela işte Amerika'daki bir kanaat önderinin, bir siyasi liderin tweetinin altına veya sosyal medyadaki görüşün altına hakaret içeren ifadeler yazabiliyorsunuz. Ama sosyal medya olmasaydı belki o insanla ömrünüz boyunca bir ses mesafesinden karşılaşabilme olanağınız olmayacaktı. Evet. İşte biz buna sosyal medyanın bu anlamda suç yaratıcı vasfı diyoruz.
Şöyle bir denge de oluyor hocam. Hakikaten bu ses mesafesinde olduğunuz zaman davranışımız değişiyor.
Tabii ki.
Fakat o uzak bana hiçbir şey olmaz mantığı sosyal medyada birden bize hakim oluyor.
Kesinlikle. Tabii bunun başka bir boyutu anonimlik aslında. Biz sosyal medyada, sosyal medya hesaplarında gerçek kimliklerimizi maskelemek suretiyle, gizlemek suretiyle aslında anonim hale geliyoruz. Anonim hale gelmek ise suçu daha kolay işlemeyi sağlıyor. Dolayısıyla anonimlik sosyal medyanın o suç yaratıcı vasıflarından bir tanesidir.
Ama şunu özellikle söylemek lazım. Hakikaten dünyadaki suç neyse sosyal medyadaki suç da aynı. Ayrıca hukuk üzerinden
hiç tereddüt yok. Hiç tereddüt yok. Hatta sosyal medyada suç işleyebilmek daha kolay. Yani bir örnek onu verebilirim. Şimdi meşhur dolandırıcılarımızdan Sülün Osman'ı düşünelim.
Evet.
Değil mi? Bilerek ifade ediyoruz bunu. İşte ben ifade etmiyor, siz de gülüyorsunuz.
Evet.
Niye? Çok önemli bir dolandırıcı vakası Boğaz Köprüsü'nü satıyor.
Evet.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü satıyor. Ama Sülün Osman'ın bir köprüyü satmak için bir kişiyi kandırırken o kişiyle birebir iletişimi olması lazım. Ve dakikalarca uğraşması lazım ona köprüyü satması. Belki 2 saat dil döktükten sonra kişi uyanıp da almıyorum kardeşim köprü satılır mı dediği zaman Sülün Osman'ın 2 saati gider. Ama bugün bir oltalama saldırısıyla milyonlarca kişiye bir elektronik posta atabilirsiniz. Ve sadece size dönenleri avlarsınız.
Evet doğru söylüyorsunuz.
Dolayısıyla Sülün Osman bugün olsaydı belki işi daha kolay olacaktı. Milyonlarca kişiye size Boğaz Köprüsü'nü alma fırsatı sunuyorum deyip sadece dönüp kandırılmaya elverişli olanları kandıracaktı. Bu açıdan baktığınızda hakaret açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın düşünün sosyal medya yok. Bir kişiye hakaret etmek istiyorsunuz. Yazabileceğiniz tek şey telgraf veya mektup. Telgraf zaten muhtemelen telgraf memuru ben böyle bir şey yazamam diyecek size. Telgraf çekmek isteseniz. Mektubu göndereceksiniz ama mektubu ne zaman gidecek? Belki 2 hafta, 3 hafta
olay soğuduktan sonra
zaten. Evet, 3 hafta sonra gidecek mektup.
Bir de hocam şöyle bir şey var. İnsan psikolojisinde anlık kararla 24 saat sonrası farklı oluyor. Yani duygusal kararla 24 saat sonra mantıklı düşünmeye başlıyorsunuz.
Kesinlikle onun için.
Bu sosyal medyada da anlık yazdığımız için bundan uzaklaşıyoruz herhalde.
Kesinlikle galiba, hemen cevap verme ihtiyacı bir süresine tansiyon yükseliyor. Zaten bir ara varsa ya buna gerek yok ki bu aslında ifade etmek istediği bu değildi diyebileceğiz. Dolayısıyla sosyal medyanın bu anlamda suç yaratıcı vasfı veya ceza hukuku bağlantısı buradan kaynaklanıyor.
Peki hocam şimdi burada bir de az önce söyledim. Bunu bir gelir kapısı olarak görenler duyuyoruz. Yani şöyle işte diyorlar ki insanlar ya ben bir sosyal medyada şöyle bir çıkıntılık yapacağım. Sonra da avukatını arıyor. Buradan diyor bana hakaret edenleri listeleyelim direkt dava açalım. Ben buradan gelir elde edeceğim.
Evet.
Ya bu hakikaten bir şekilde uygulanan bir sistemmiş gibi görüyoruz. Herkes inkar etse de biraz böyle bir şey var. Yani, bunu nasıl değerlendirmek lazım?
Aslında böyle bir yolun bir şekilde hakkın kötüye kullanılması sınırları içerisinde var olduğunu söyleyebilirim. Hatta kullanılıyor olduğunu da söyleyebilirim. Ama burada tabii şu açıdan yaklaşmamız lazım. Öncelikle sosyal medyayı kullanırken bir kullanma kültürümüzün oluşması lazım.
Buna etik mi diyoruz etik, sosyal etik?
Evet. Yani biraz ilk önce etikle doğuyor. Sonra ahlaki kurallara iniyor. Bu aslında sosyal değerin hukuki değere doğru evrimleşmesi anlamında. Sonra da kurallar oluşuyor. Yani sosyal medyada da olsa bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına doğrudan bir saldırıda bulunamazsının yerleşmesi lazım. Ama bunu bazen yerleştiremiyoruz. Yerleştiremeyince bu sefer bu hassasiyet kullanılmak suretiyle yani bir postu koyan kişinin aslında ifade özgürlüğünün sınırları içerisinde ama karşıdaki kişiyi rahatsız edecek, onu harekete sevk edecek ifade özgürlüğünün sınırları ama hala sınırlar içerisinde hareket ederken bizim verdiğimiz tepki o sınırları aşmış olabiliyor. Şimdi o sınırları aştığı noktada tepkinin yöneldiği yani sınır aşımının yöneldiği kişinin bir takım hukuki haklarını kullanması söz konusu oluyor. Hukuki hakların kullanılmasında da özellikle eğer ilgili kişi bir kamu görevlisi değilse ve görevinden dolayı da hakaret edilmediyse uzlaştırma kurumunun faaliyet alanına giriyor. Şimdi uzlaştırmaya niye bunu sokuyoruz? Çünkü 125. maddenin 4. fıkrasında şikayete bağlı bir suçun varlığı söz konusu ve uzlaştırma kapsamındaki bir suç. Niye biz bunu uzlaştırmaya sokarak çözmeyi amaçlıyoruz? Çünkü yargının kişiler arasındaki bu tür bir ilişkiye doğrudan müdahale olmayıp sorunun çözümünü kişilere bırakması mantığından hareket ediyoruz. Eğer kişiler bu sorunu beraberce bir araya gelerek, müzakere ederek çözebilirlerse biz artık hem failin hem mağdurun sorunu çözdüğü ve gelecekte de aynısının tekrarlanmayacağı bir ortamı yakalayabiliriz. Aksi takdirde her yargı kararı, bir yargı kararı aslında kazan kaybet kararıdır.
Tabii.
Yargı kararında birisi kazanır, davacı örneğin davasını kazanır ama davalı kaybeder. Yani uzlaştırma bir kazan kaybet değildir. Uzlaştırma bir kazan kazandır. Uzlaştırmada her iki taraf da kazanabilir. Dolayısıyla bu kapsamda değerlendirir. Tabii bunun da kötüye kullanılmasına ilişkin hususları gördük. İşte bu postlarda tahrik edici postların kullanılması suretiyle insanların kendisine hakaret etmesini sağlayarak bunu da uzlaştırmaya sevk ettik. Uzlaştırmada doğrudan bu faydaları sağlamayacak ama bir edim üzerine odaklanan ve bu edimin de bir parasal edim üzerine odaklandığı kişilerle karşılaşmaya başladık. Bu kişiler her ne kadar hakkın sınırları içerisinde hareket ediyor olsalar da aslında başlangıçtan itibaren konu bütünlükle değerlendirildiği zaman hakkın kötüye kullanılması söz konusu burada. Dolayısıyla bu kötüye kullanmanın da bu anlamda önlenmesi lazım. Tabii nasıl önlenecek? Benim kanaatim öncelikle biz insanlara sosyal medyayı bu şekilde kullanamayacaklarını öğretmemiz lazım. Yani sosyal medyada olsa başkasına hakaret edemeyeceksiniz öğretmemiz lazım. Bunu öğretebilirsek çözeceğiz zaten.
Aslında bu sizin anlattığınız sosyal medyada etik kavramını tam açıklaması. Yani onu biraz açıklayalım isterseniz.
Şimdi, yani en azından benim değerlendirmem şu şekilde. Toplumsal hayatta kullanılan bu tür kavramların ve bu kavrama bağlı olarak olguların toplumsal hayata yerleşme süresi ne kadar uzun olursa o olguya ilişkin etik değerin yerleşmesi o kadar olası hale geliyor. Şimdi dijital dünya ile beraber çok hızlı değiştiğimiz için kavramları üretemiyoruz. Ve etik kavramları üretemediğimiz için, üzerinde düşüneceğimiz kavramları üretemediğimiz, değer kavramını üretemediğimizden dolayı o olguyu kullanacak kültürü yaratamıyoruz. Kültürü yaratamadığımız noktada bu ortaya çıkıyor.
Bir zincirleme reaksiyon oldu aslında.
Kesinlikle. Sadece bir örnek açısından bakın. Ben ilkokul yıllarında mektup yazmaya ilişkin eğitim almış bir neslin çocuğuyum. Yani bize öğretmenimiz bir zarfın arkasına gönderen nereye yazılır, gönderici nereye yazılır, mektup nasıl bir hitapla başlar, nasıl devam eder, altına nasıl biter öğretirlerdi. Çünkü mektup belki yüzyıllardır kullanılan tek iletişim vasıtasıydı.
Evet.
Ama bugün arka arkaya değişen iletişim vasıtalarında bu kültürü öğretmek veya kültürü oluşturmak mümkün değil. Kültürü oluşturamadığımız için de bu savrulmaları yaşıyoruz zaten.
Evet. Şimdi burada tabii insanların kendi kültürleri, kendi mizaçları da ön plana çıkıyor ama bizim bahsettiğiniz gibi bir temel etik kavramında sosyal medyada, hem sosyal medyada hem de genel anlamda bazen uzaklaşmamız da bunun etkisi oluyor. Ve ilk programın ilk başında söylediğiniz gibi sanki orası serbest falan her şey yapabilir misiniz gibi bir yanlış algı.
Kesinlikle.
Bunu hakikaten düzeltmemiz lazım. Çünkü bakıyoruz kendi eğitimimizde de, yani ben kendi çocuğumdan örnek vereyim. Bakıyorum bazen parçalarım seni falan diyor bir şey dediğiniz. Dedim kızım parçalayamazsın, insanlara böyle davranamazsın. Çünkü bunun bir cezası var. Bu söylem bile olsa bunu bu şekilde kullanamazsın, evet, diye açıklamak zorunda kalıyoruz. Fakat bu sanki böyle bir, öyle bir rahatlıkmış gibi oyunların da bu etkisi var bilemiyorum ama.
Kesinlikle.
Böyle bir algı oluşuyor. Bunu da düzeltmek bir etik kurulun görevi mi acaba?
Yok hayır, yani bu etik kurallar toplumsal bünye içerisinde doğarlar ama aslında ben etiği anlatırken bazen İki tane farklı anlamına da dikkat çekiyorum. Grekçe etos'tan geliyor zaten. Etos'un iki tane anlamı var. Bir tanesi eğinin üzerinde şapka yok, bir tanesi şapka var. Etos'un şapkası sali, norm, kural, değer, kaide anlamına katıyor, ilke anlamı katıyor. Ama şapkalı hari karakter, huy, mizaç.
İkisi de aslında çok güzelmiş hakikaten.
Yani ben de buradan hareketle şöyle bir aslında slogan ürettim. Şapkayı tak. Ne demek şapkayı tak? Şapkayı tak şu. Kural, ilke, kaideyi karakter, huy, mizaca çevir. Ya bu ne demektir? İşte öğretmenin sınav kağıtlarını okurken tarafsız bir şekilde sınavı okuyup öğrencinin kimliğinden ayrı değerlendirme yapması bir ilke. Etos'un şapkası sali. Tamam, bunu öğretmen biliyor. Bir hakim, bağımsızlık ve tarafsızlık biliyor bunu. Soruyorsun, anlatıyor sana. Ama önündeki davada çocuğun kağıdını okurken o kuralı karakteri haline çevirip uygulamıyor. Onun için etosun şapkasını muhakkak takmamız lazım. Buradaki sorun da bu. Söylüyorsunuz, evet, sosyal medya ile ilgili size tüm kuralları söylüyor ama bunu karakter, huy, mizaç haline, davranış kuralı haline getirememiş.
Evet.
İşte etosun şapkalı halini üretemiyoruz. Ürettiğimiz zaman zaten sorunu çözeceğiz zaten.
Benim zamanımda vatandaşlık dersleri vardı. Biraz bunlar anlatılırdı.
Evet.
Şimdi galiba bunlardan uzaklaştık daha çok. Böyle sosyal bilgiler daha bilim, başka veriler üzerinden gidiyoruz. Burada sanki biraz daha bu tarz eğitimlere ya da bu tarz bilgilendirmeye dönmek gerekiyor ama sosyal medyanın kendi içerisinde de bu eğitimleri vermek mümkün değil. İnsanlar eğlenceden başka bir şey aramıyor gibi bir durum
kesinlikle
var.
Kesinlikle, yani sorun orada zaten. Yani bunu biz eğitim veya ilkeleri oluşturacak anlamda çok fazla kullanmıyoruz. Ama Eğer ki sosyal medya bu hızıyla değerler üretmeksizin giderse Pirus zaferine döneceğiz. Yani bir zafer daha kazanırsak yok olacağız.
Evet,
Yani
gerçekten öyle
temel
bir
nokta
noktaya
o.
gidiyor.
Çünkü gidiş noktasında muhakkak değerleri üretecek bir sisteme dönmemiz lazım. Tabii buradaki değerlerle sadece bu anlamda dini referanslı değerlerden bahsetmiyorum. Toplumsal referanslı değerlerden bahsettim. Elbette ki onların içerisinde diğerleri de var. Ama toplumsal referanslı değerler işte birbirimize saygı ilkesi en önemli referanslardan, en önemli değerlerden bir tanesidir. Başkalarını kırmayacak, üzmeyecek, onların alanına saldırmayacak şekilde üretilmiş hukuk kaidelerinden değerler. İşte sizin bu yumruğunuzu savurma hakkınız benim burnumun başladığı yerde biter ilkesi aslında burada baktığınızda çok önemli bir değer olarak kalıyor. Bunları öğretebilirsek her türlü kullanım bakımından konuşuyorum ben. İlerlemeyi kat ederiz. İşte trafikte yaşadığımız sorunlar en önemli hususlarından bir tanesi de bu zaten. Yani başkasının hakkına saygıyı eğer ortaya koyabilirsek o zaman diğer şeritten gelip de araya girme eylemini gerçekleştirmeyiz hiçbir zaman.
Evet.
Temel olarak
Şimdi
baktım.
şöyle, hani madalyonun hep iki tarafı vardır ya hocam. Şimdi aklıma o geldi. Sosyal medyada bazen yani bu öyle bir yaklaşım oluyor ki buna insanlar dayanamıyor. Hakaretle bir şeyle yanlış yaparak cevap veriyor. Diğer taraftan da bakınca sırf bunu hani bir kar amaçlı kullanmayan ama sosyal medyada görünür olmak için yorum yazılması gereken bir algoritma içerisinde var olmak için bir de bunu yapanlar var. Yani ne yazarsa yazsın, sadece yazsın. Yani
Diyor.
bu algoritmanın içine girsin.
Etkileşimin
Değil mi?
fazla olsun diyor.
Evet.
Kesinlikle o da ayrı bir olay tabii. Etkileşimlerin belli bir sınırlar içerisinde olduğu sürece hiçbir sorun yok. Yani bunu söyleyebiliriz ama o sınırlar aşıldığı andan itibaren toplumsal denetim kurumlarının devreye girmesi lazım. Hukuk gibi mesela toplumsal denetim kurumlarından bir tanesi de hukuktur. Bunun devreye girmesi lazım. Tabii buna ilişkin olarak farklı da görüşler üretilmiş biliyorsunuz. İnternetin kullanımı ile ilgili olarak özellikle. Mesela internetin tamamıyla kuralsız bir alan olmasından, bu kuralsız alanın bir süre sonra kendi değerlerini yaratacağından ve internetin yapısının bu değerler sistemi silsilesi içerisinde aslında biraz savrulduktan sonra sarkacın doğru yerde duracağı da ifade edilmiş daha 1990'lı yıllar içerisinde. Mesela burada şeyi hatırlıyorum ben. İşte bağımsızlık bildirgesi, internet deklarasyonunun 1990 yılında Amerika'da iletişim ahlakı yasasının tartışmaları sırasında öne sürüldüğünü ve orada şöyle bir cümle de hatırlıyorum. Ey ulus devletler, elektronlar sizin sınırlarınızı biz tanımıyoruz. Çünkü unutmayın elektronlar sınır tanımazlar diyerek internetin aslında kuralsız bir alan olması gerektiği ifade edilmiştir. Ama bugün geldiğimiz itibariyle baktığımızda böyle bir kuralsızlığın topluma faydadan çok zarar vereceğini söyleyebiliriz.
Şimdi Web 2 dediniz. Şimdi önümüzde Web 3 var. Bekleniyor. Hatta başlangıç noktası için neler olabileceği noktasında yaklaşımlar var. Bu Web 3'te biz biraz bu konuştuklarımızdan kurtulacak mıyız?
Yok
Çünkü
ya.
orada da bazı kontrol mekanizmalarının geleceği söyleniyor.
Evet, kontrol mekanizma ya yani Web 3, Web 4, Web 5 birçok şey söyleniyor. Bunlar tasnifler o kadar farklı ki. Biz Web 3 dediğimizde izleyicilerin bazıları ya hocam olur mu? Web 3 ne? Web 5 var şu anda. Bu tasnifleme ile ilgili bir sorun. Yani neyi kastettiğinizle ilgili bir sorun. Aslında yapay zekanın bu oradaki filtreleme faaliyeti kapsamında belki evet bir nebze. Ama başka bir sorunla karşılaşacağız. O da şu, yapay zeka bir süre sonra sadece bizimle aynı düşünenleri karşımıza çıkaracak. Yankı odası problemi dediğimiz hususta karşılaşacağız. Ve bizi rahatsız edecek her şeyi eğer ayırırsa yapay zeka bir süre sonra bizim düşüncemizin doğru olup olmadığını kontrol eden aksi düşünceleri öğrenememe gibi bir durumla karşılaşacağız.
Yani aslında biz hakaret etmeden efendim normal bir iletişimde fikirlerimizi, düşüncelerimizi ifade edebilsek aslında kendimize daha faydalı olacağız. Bunları
Kesinlikle.
filtremekten ziyade, değil mi?
Kesinlikle zaten çok güzel bir ifade özgürlüğüyle ilgili bir şey söylenir ya. Eğer bir yerde ifade edilen görüşler hiç kimseyi rahatsız etmemişse orada hiçbir şey söylenmemiş demektir. Demek ki
Tabii karşı
yani
görüşü de dinlemek lazım.
kesinlikle eğer hiçbir şeyi rahatsız etmemişse herkes orada aslında zaten bilineni söylemiştir. Orada bir fikir de beyan edilmiştir aslında baktığınızda.
Geçtiğimiz günlerde hocam tekrar izlediğim bir film var. Bir zombi olayıyla ilgili işte. Fakat şöyle bir şey. Bir rahatsızlık bu. İlk bu da tedbir alan ülke şöyle bir sistem uygulamış. Efendim 10 kişilik bir kurul var. Eğer 9 kişi hemfikirse 10. kişi karşı fikirde olmak zorunda. Çünkü o da karşısını çalışmak zorunda. Yani o ona inanmasa da onu çalışmak zorunda. Bu olayın temelindeki karşı duruş da buradan gelmiş. Kesinlikle. Şimdi bu da sizin söylediğinizle çok örtüşüyor. Yani bizim farklı fikirleri, farklı düşünceleri muhakkak doğru analiz edebilmek için kabul etmemizden geçiyor.
Kesinlikle. Eğer karşıt fikir duyamazsanız karşı fikir, onu analiz edemezsiniz. Analiz edemeyince muhakemenize katamazsınız. Muhakemenize katamayınca muhakemeniz gelişmez. Hatırlar mısınız? Münazara kulüpleri vardı bizde.
Münazara
kulüplerinde çok bilinen örnek, neyi tartıştırırdık? Yoğurt siyah mıdır, beyaz mıdır?
Tabii.
Yani yoğurt siyah düşen grup bilmiyor mu yoğurdun beyaz olduğunu? Hayır. Karşıt fikir geliştirerek muhakememiz esnasında onu nasıl cevaplayacağımızı öğrenirdik böylelikle.
Evet.
Bu da bize katkı sağlardı.
Şimdi hocam son olarak isterseniz şu noktaya bakalım. Bu sosyal medya yapay zeka ile birlikte farklı noktalara da gitmeye başladı. Farklı robotların ürettiği sosyal medya hesapların üzerinden de kullanılıyor. Oradaki verileri ayrı bir noktaya koyuyorum ama yapay zekanın sosyal medyada ceza hukukuna bir etkisi olacak mı? O sizin öyle bir değerlendirmeniz var mı?
Yani ceza hukuku bakımından sadece yapay zekanın bize sunmuş oldukları imkanlar içerisinde yine suç fırsatını bize sunabilir. Dolayısıyla böyle bir durum varsa zaten yapay zekanın bize sunduğu fırsatı özgür iradesiyle değerlendirip suç olarak kullanan kişi suçludur zaten.
Zaten kişi üzerinden
tabii ki, tabii biz
kullanan
yani
kişi üzerinden.
Ceza hukukunda iki tane temel ilkemiz vardır. Bir, bir eylemde bulunacaksın. İki, onu özgür iradenle gerçekleştireceksin. Eğer bunlar varsa sorun yok. Ama tabii bu başka bir tartışmada belki onu daha fazla tartışır. Aslında özgür irade kavramı bu kadar çok verinin üretildiği bir yerde mümkün müdür? Bir örnek açısından sadece. Bundan 15 yıl önce arabamıza binip navigasyonumuzu açtığımızda bize önerdiği yolu beğenmeyip kapatabiliyorduk. Bugün kapatamıyoruz. Sebebi şu aslında. Yine irademiz aynı noktada. Lakin bugünkü navigasyonun çok daha fazla veri işlediği için her zaman bizden daha doğru karar vereceğini düşünüyoruz.
Evet.
Bu durumda daha fazla veri işleyen algoritmalar, yazılımlar karşısında insanın irade özgürlüğü elinden alınmış mıdır veya kaybolmakta mıdır, bunu tartışmamız lazım.
Efendim çok güzel bir noktayla bitirdiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Hakikaten ben teşekkür
bugün
ediyorum.
İçin vakit ayırdığınız için, bizimle paylaştıklarınız için, aktardıklarınız için çok sağ olun. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.
Çok
efendim,
teşekkür ediyorum.
Değerli konuğumuz TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Olgun Değirmenci'ydi. Tekrar teşekkürler, başarılar. Programı hazırlayan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Fatih İnce. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.